Kitabın adı Yüzleşme. Yazarı Nora Roberts. 5. ayrım. 3. Phoebe odanın ön tarafında yerini aldı. Çeşitli rütbelerden sivil giyimli ve üniformalı 25 polis memuruna eğitim veriyordu. Odadakilerin büyük bir kısmının orada olmayı istemediğine adı gibi emindi. Bugün, kriz durumlarında ve rehin alma vakalarında arabulucunun stratejik rolü hakkında konuşacağız. Öncelikle, dünkü toplantıyla ilgili sorusu olan var mı? Birisi el kaldırdı. Phoebe içinde oluşan rahatsızlık duygusunu bastırmaya çalıştı. Memur Arnold Meeks, 3. kuşak polislerdendi. Phoebe onun dik başlı, aksi ve geri kafalı olduğunu düşünüyordu. Üstüne üstlük, hepsine ağır basan maço tavırları vardı. Memur Meeks, "Evet efendim." Yılışık yılışık sırıtarak söze başlar ve öyle de devam ederdi. "Geçen gün, Aziz Patrick gününde çatıdan atlamaya çalışan şahsı siz mi engellemiştiniz?" "Evet, efendim. Eğitim toplantısını sizinle yapacağımızı öğrenince olayı biraz inceledim. Şimdi merak ettim de, olay sırasında arabuluculuk kurallarının bazılarını çiğnemişsiniz. Siz, FBI eğitimi almış biri olduğunuz için mi durum böyle?" Genç kadının, gizli servis eğitimi almış olması rütbesinden dolayı ona hep zorluk çıkarıyordu ve yanlış anlamalara sebep oluyordu. "Hangi kuralları çiğnedim, Memur Meeks?" "Şey efendim, ben size rütbenizle hitap ediyorum. Siz de aynısını yapabilirsiniz." Adamın yüzünde beliren rahatsız ifadeye baktı. Şahıs silahlıydı. Ama siz onunla yüz yüze çarpışmaya girdiniz. Yani koruma desteği olmadan. Bu doğru. Ayrıca bir arabulucu mümkün olduğu kadar silahlı biriyle yüz yüze görüşmekten kaçınmalıdır. Ancak şartların öyle gerektirdiği durumlar da olabilir ve biz bu tür kriz durumlarını ikinci dönemde tatbikat dersinde işleyeceğiz. Neden? Oraya geliyorum. Bana göre o günkü olay yüz yüze olmayı gerektiriyordu. İşin gerçeği bu yöntem yüksekten atlama vakalarında daha çok işe yarıyor. Şahıs daha önce şiddet eyleminde bulunmamış ve silahla kimseyi vurmamış. Bu tür bir vakada ben arabulucu olarak yüz yüze görüşmenin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirip tartmak durumundaydım. Bence bu durumun avantajları risklerinden fazlaydı. Daha önceki oturumlarda konuyla ilgili diğer görüşlere yer verdiğimize göre. "Efendim, teğmenim." Arnie genç kadın anlasın diye kasten duraklayarak konuşmuştu. "Adama alkol verdiğinizde doğru mu?" "Bahse girerim, aletim minnacıktır," diye düşündü Phoebe. İsteği üzerine ona bir bira verdim. Pazarlık sırasında şahsa alkol vermek teşvik edilmez ama yasak da değildir. Bir arabulucunun inisiyatifinde olan bir şeydir. Duruma dair hissiyatına ve değerlendirmelerine göre karar verir. Onu sarhoş edip çatıdan düşmesine sebep olabilirdiniz. Sınıfta Arnie'nin bu yorumuna kıs kıs gülenler oldu. Phoebe başını eğip seslerin kesilmesini bekledi. "Bir dahaki sefere eğer o çatıda siz olursanız memur bey, bir birayla kafayı bulduğunuzu hatırlar ve size nefis bir şişe kola getiririm." Odadakiler artık kendilerini daha fazla tutamayıp kahkahalarla güldüler. Arnie'nin yüzü sinirden kıpkırmızı olunca Phoebe lafı kısa kesti. "Defalarca söylediğim gibi, arabuluculuğun belli ilkeleri olmasına karşın bu görevde esnek olunmalıdır. Değerlendirme yapabilmeli, anlık karar alıp uygulayabilmelidir. Ama alkol veya ilaç vermenin riskli olduğunu kabul ediyorsunuz." "Kesinlikle. Ben bu vakada riskin düşük olmasını ölçü olarak aldım. Şahıs alkol talep etmedi. Çok kibar bir şekilde bir bira içip içemeyeceğini sordu. Ona istediği şeyi götürmem, hem kontrolün bir süre onun elinde olmasını, hem de bana silah çekmeyeceğine dair verdiği sözün karşılığını almasını sağladı. Bana da yanına gidip onunla konuşabilme fırsatı verdi. Müsaade edin de bitireyim diye Arnie'yi engelledi. Çünkü adam sırıta sırıta konuşmaya devam etmek için ağzını açmak üzereydi." Genç kadın, sakin ve soğukkanlı bir ses tonuyla devam etmeden önce bekledi. Yaşamın korunması her zaman için arabulucunun ilk hedefi olmuştur ve hep de öyle olacaktır. Bunun dışında her şey kesinlikle ve kesinlikle ikinci derecede önemlidir. Dolayısıyla her olayın kendine özgü olması gibi ben bu olayda yüz yüze olmayı seçtim. Ona tek bir şişe bira vermeyi tercih ettim çünkü seçimlerin onu vazgeçirmede bana yardımcı olacağına inanıyordum. Hayatta olması, yara almaması ve silahını çekmeyip bana teslim etmiş olması da bu olayda seçimlerimin doğru yönde olduğunu gösteriyor. Olaya üçüncü şahısları da karıştırdınız. Şimdi Phoebe gülümsüyordu ama onun gülümsemesi daha sevimliydi. Memur Mix, bu olayla ve özellikle de benim bu olayı ele alışımla ilgili bir takım sorularınız ve sorunlarınız var gibi görünüyor. Adam oradan atlamış olsaydı, daha mı çok memnun olurdunuz merak ediyorum. Sadece 4 kat yukarıda durduğunu göz önüne alırsak en fazla 1 ya da 2 kırıkla kurtulurdu. Tabii daha önce sizi ve kendini vurmamışsa. İlginç bir düşünce zinciriyle karşı karşıyayız. Kişiye inanmamak, intihar vakalarında dikkat edilmesi gereken çok ciddi bir durumdur ve o şahsın ölmesiyle sonuçlanabilir. Tokasından fırlayan bir tutam saçı yerine yerleştirmek için elini gelişigüzel başına uzattı. Sonra her zamanki ses tonuyla devam etti. Aynı düşüncelere sahip bir arabulucu tanımıştım. Yerden 3,5 metre yükseklikten atlamak üzere olan silahsız bir adamla ilgili bir dizi düşüncesi vardı. Kendi bakış açısıyla bu baş belası bir durumdu ve değerli zamanını daha önemli şeylere harcamaktan onu alıkoyuyordu. Ve bunu adama belli etti. Adam baş aşağı kaldırıma çakıldı. Adamın kesinlikle ölmüş olduğuna dair size garanti verebilirim Memur Mix. Sizce bu baş belası durum niçin morgda son buldu? Birisi, arabulucu işi berbat etti diye bağırdı. Doğru cevap. Arabulucu en önemli talimatı atlayarak işi berbat etti. İnsan yaşamını korumak. Olayla ilgili başka yorumları ya da soruları olanlar detaylı olarak yazıp bana verebilirler. Ama şimdi kaldığımız yerden devam etmemiz gerekiyor. Ben Memur Hanım, Phoebe'nin nadiren açığa çıkan öfkesi patlamak üzereydi. Bu toplantıyı kimin yönettiğini unutuyor olmalısınız. Ben yönetiyorum. Belki rütbe hiyerarşisi hususunda da kafanız karışmış olabilir. Ben sizin üstünüzüm. Bayan, bana öyle geliyor ki bir kriz yönetimi sırasında tartışmaya açık kararlarınızdan söz etmek istemiyorsunuz. Çocuğum, bana öyle geliyor ki sizden daha yüksek rütbeli bir bayan söylediğinde hayır kelimesini anlamaktan acizsiniz. Ayrıca hem sabit fikirli hem de münakaşacı bir tavır içindesiniz. Bunlar bir arabulucu için son derece yetersiz ve kötü vasıflardır. Durumu amirinize bildireceğim ve umuyorum ki bir an önce birbirimizi rahat bırakmış olacağız. Şimdi çenenizi kapatıp kulaklarınızı iyice açmanızı istiyorum. Bu bir emirdir Memur Mix. Emrimi görmezden gelmeyi seçerseniz şu anda bunu itaatsizlik olarak sicilinize işleyeceğim. Yeterince açık mı? Yüzü öfkeden kıpkırmızı olmuş, gözleri hiddet ışıltıları saçıyordu. Buna rağmen sözüne devam etti. Pekala, şimdiki konumuz stratejiler, ekip çalışması ve arabulucunun rolü. Toplantı sona erer ermez Phoebe doğruca bayanlar tuvaletine gitti. Kafasını duvarlara çarpmamak için kendine engel oldu ve aynada dönüp lavaboya tutundu. Arnold Mix'in aleti ufacık bir havuç kadar, yılışık, küstah tavırlarıyla serçe parmak kadar olan şeyinin acısını çıkarmaya kalkışıyor. Omuzlarını indirip rahatladı. Tam o sırada bir sifon sesi duyunca başı öne düştü. Kabinleri kontrol etmeden avaz avaz aynalara konuşmuştu. Nasıl böyle salakça bir şey yapabilirdi? Dışarı çıkan kadını tanıyor olması, rezil olmadığı anlamına gelmiyordu. Esmer dedektif Liz Alberta, cinsel taciz ve ırza geçme vakalarına bakan sıkı bir polisti. Değmenim, dedektif. Liz musluğu açtı. Aynadaki aksini izler gibi başını sağa sola döndürdü. Arnie Mix, bok kafalının tekidir dedi. Ah diye iç çekti genç kadın. Güzel. Molalarda hep belden aşağı espriler yapar. İyi esprilere herkes gibi ben de gülerim. Erkeklerin klasik geyik muhabbetleri işte. Ama bazı istisnalarım vardır. Hani şu, eteği başına geçmiş kadın, pantolonunu indirmiş erkekten nasıl daha hızlı koşar diye bayat bir espri var ya, onu bana yapmaya kalkıp tecavüz vakalarının büyük bir kısmının uydurma olduğunu söyleyince, o istisnayı devreye soktum. Bok kafa böyle mi söyledi? Ya, aynen öyle. Ben de şikayet dilekçesi verdim. Onun için benden pek haz etmez. Liz kısa siyah saçlarını eliyle kabarttı. Onun o minicik aletinin ucuna kadar her şeyinden nefret ediyorum. Ellerini kurularken neşeyle güldü. Değmenim, dedektif diye selam veren Phoebe arkasını döndüğü sırada, Liz kağıt havluyu çöpe atıp dışarı çıktı. Hoşuna gitmese de Dave'in yanına gitti. Konferans salonundan kendi ofisinin bulunduğu bölüme kadar olan 2 kat merdiveni her zamanki gibi koşarak çıktı. Merdiven başına geldiğinde Dave ceketini omzuna atmış odasından çıkmak üzereydi. ''Aa sanırım çıkıyorsun. Toplantım var. Önemli miydi?'' ''Olabilir, sonra gelirim.'' Dev saatine göz attı. Sadece 2 dakikan var diyerek geri döndü ve odasına girdi. Phoebe kapıyı arkalarından kapatırken de hiçbir şey demedi. İlk karşılaşmalarından bu yana hiç değişmemişti. Şakakları hafifçe kırlaşmış, gözlerinde erkeklerde karakter, kadınlarda yaşlılık belirtisi dedikleri çizgiler oluşmaya başlamıştı. Ama Phoebe'ye göre hala pırıl pırıl parlayan gözlerinden sessiz ve mütevazı bir bilgelik yaymaya devam ediyordu. Bunu yapmak hiç hoşuma gitmiyor, çünkü bir bakıma beceremediğim anlamına geliyor. Ama yine de Memur Arnold Mix'i benim eğitim programımdan almanı rica ediyorum. Sebep, ona hiçbir şey öğretemiyorum. Hatta buradaki prensip ve stratejilere karşı ön yargılı olmasına neden oluyorum. Dev masasına yaslanarak süresini aştığı halde istiyorsa devam edebileceğini belirten bir işaret verdi. Kafası basmıyor olabilir mi? Hayır efendim, ama kuş beyinli olduğuna şüphe yok. Bence öyle. Babası hala görev başında. Orospu çocuğunun tekidir. Phoebe biraz olsun rahatlamıştı. Bunu duymak beni çok şaşırttı. Adeta şok oldum. Göreve atanan tüm memurların eğitimlerini tamamlamalarını istiyorum. Değerlendirmelerinde Memur Mix ile ilgili düşüncelerini aktarabilirsin. Hepsinin bu eğitimi bitirmesini istiyorum Phoebe. Sen de biliyorsun ki öğrettiklerinin hiç değilse birazı bile işe yarayacaktır. Kuş beyinliler de bile. Onu toplantı sırasında çok fena aşladım. Hak etmiş miydi? Çok daha fazlasını hak etmişti. Fakat şimdi bana çok sinirlendiği için büyük ihtimalle beni dinlemez artık. En az hasarla işi bitir ve yoluna devam et diyerek genç kadının omzuna dokundu. Gecikiyorum. En az hasarla işi bitir diye mırıldanırken uzanıp Dave'in kravatını düzeltti. Adam ona gülümsedi. Birlikte çalıştıklarım arasında en iyisi sensin. Bunu unutma ve kuş beyinli Mix'le ilgilen. Baş üstüne efendim, yüzbaşım. Birlikte çıktılar. Genç kadın ceketini çıkarırken dışarıda işe ara vermiş birkaç polis memurunun arasında duran Arnie'yi fark etti. Midesi kasılmış olabilirdi ama adamın yanına yaklaşırken yüzünde gayet sakin bir ifade vardı. Memur Mix, yüzbaşı göreve atanan tüm memurların eğitimi tamamlamalarını istiyor. Pazartesi sabahı programda belirtilen saatte sizi burada görmeyi bekliyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Şimdi, üçünüzün de burada sallanmaktan daha önemli işleri olduğuna eminim. Derhal işinizin başına dönün. Anlaşıldı efendim diye tekrarladı. Ses tonu bile genç kadının tüylerini diken diken etmeye yetti. En az hasarla işi bitir diye kendi kendini hatırlattı. Yaptığımız toplantılardan her ikimizin de bir şeyler öğrenebileceğini umut ediyorum. Uzaklaşırken adamın ne dediğini duyamadı. Yavaş ve anlaşılmaz bir şekilde konuşuyordu. Ama gülüşmeleri rahatlıkla duyuyordu. Umursamadı. Quantico'da FBI eğitiminden geçmiş, aldığı onca polislik ve arabuluculuk eğitiminde canı çıkmış, hem de aralarında sayıca 1/10 azınlıkta olan bir kadın olarak bu gülüşmeleri daha önce de çok duymuştu. Bu arada poposunu hedef alan bakışların da farkındaydı. Bu onu çileden çıkartabilirdi ama poposunun hakkı yenemezdi hani. Ofisine girince telesekreterinde bir mesaj olduğunu gördü. Anlaşılan, ukala bir polis ve dikizlenen bir popodan daha büyük sorunları vardı. Arabasının tamir masrafı pazarlık dahil $759 tutmuştu. Allah kahretsin. Pes etmiş bir halde başını masaya dayayıp bir müddet öylece kaldı. Otobüse binip eve geldiğinde tekrar dışarı çıkma ihtimali olduğu için bayağı hayıflandı. Dışarı çıkma fikri bile, otobüse bin, barda oturup gevezelik yap, geri dönmek için bir daha otobüse bin. Son derece aptalca görünüyordu. Duncan'ın numarasını bulup randevuyu iptal etmeliydi. Zaten bu yarım saatliğine içki teklifi zayıf anına denk gelmişti. Ah, o lanet olası gamzesi yok muydu? Eve dönerken yarım saatte yapılabilecek daha başka bir sürü şey düşünmemiş miydi? Köpük banyosu, yoga, cilt bakımı, masanın ıvır zıvır çekmecesini elden geçirme. Hepsi de daha işe yarar şeylerdi ama anlaşma anlaşmadır. Carly son sürat koşup Phoebe'nin kollarına atıldı. Kocaman bir Carly kucaklaması her türlü gerginliği silip atardı. Büyük annenin parfümünü sürmüşsün. Kızını güldürmek için boynunu içine çeke çeke kokladı. Bir kez sıkmama izin verdi. Yemek de hazır. Ödevimi de bitirdim. Geriye yaslanıp annesinin yüzüne gözlerinin içi gülerek baktı. Bu gece bulaşık yıkamaktan kurtuluyorsun. Vay canına, bunu hak edecek ne yaptım? Artık randevun için hazırlanabilirsin. Hadi anne. Curly Phoebe'nin elinden tutup onu salona sürüklerken kıpır kıpırdı. Yerinde duramıyordu. Büyük anne mavi kazağını giysin dedi. Evie de arkadan bağlanan beyaz bluzu giymen gerektiğini söyledi. Ama bence yeşil elbiseni giymelisin. Yeşil elbise böyle ayaküstü bir gece buluşması için bence uygun değil. Ama o elbisenin içinde öyle güzel görünüyorsun ki. Anne kız içeri girerken, Evie, onu akşam yemeğine çıkarken giymek için ayırmalı, dedi. Hemen otur, her şey hazır. Makyajını yapman için sana bol zaman bıraktık. Alt tarafı bir içki, sadece barda birkaç kadeh içki, o kadar. Evie ellerini kalçasına dayadı. Pardon, bu gece sen bu şehirdeki tüm talihsiz yalnız kadınları, mikrodalgaya koyduğu, diyet form makarnasını tek başına yiyecek olan kadınları temsil ediyorsun. Bir de tek yoldaşı, Sex and the City dizisinin tekrarları ya da romanı ile bu gece yatağına yatacak bütün kadınları. Sen, dedi, parmağını genç kadının yüzüne uzatarak, bizim ümit ışığımızsın. Aman tanrım, Esi yerine oturmadan Phoebe'nin omzunu tuttu. Ama yine de seni zorlamak istemeyiz. Umut ışığı olmaya hiç niyeti yoktu. Yine de otobüse bindi. Evie'nin araba teklifini tam 3 kez geri çevirmek zorunda kaldı ve siyah bir kazak ve kot pantolon giyerek Curly'yi de hayal kırıklığına uğrattı ama en azından onun seçtiği küpeleri taktı ve makyajını tazeledi. Biliyordu ki yaşam tavizlerle doluydu. Dışarıya çıktığında bisikletiyle şımarık şımarık etrafında dönmeye başlayan 15 yaşındaki Johnny Porter ona ıslıkla laf attı. Bu akşam çok güzel görünüyorsunuz Bayan McNamara. Çılgın bir randevu ha? Genç kadın, randevuya gitmeye dünden razı bir görüntüsü olduğunu düşünüp kaygılandı. Sağ ol Johnny ama o öyle değil. Otobüse yetişmem lazım. Bir yere gidiyorsanız atlayın bırakayım. Bisikleti şaha kaldırdı, havasını attı. Sizi götüreyim. Dostluğun için sağ ol ama otobüsle gideceğim. Annen nasıl? İyi, iyi. Suzy teyzem yanında. Dönmeye devam ederken bir yandan da gözlerini devire devire Phoebe'yi süzüyordu. Kuzenim Juliet'in düğününü konuşuyorlardı. Ben de tüydüm. Gidonumun üstüne binmek istemediğinize emin misiniz? 15 yaşında bir oğlan nasıl oluyor da cinsellikle dolu böylesine imalar yapabiliyordu? Eminim. Sonra görüşürüz. Johnny kaldırımdan aşağı uçarak giderken başı belaya girecek diye düşündü Phoebe. Araba kullanacak yaşa geldiğinde Tanrı mahallemizi korusun. Otobüs durağından East River Caddesi'ne doğru yürüdü. Hava oldukça serindi ama neyse ki kazağını giymişti. Sokaklarda gezip eğlenen bir sürü insan vardı. Restoranlara, kulüplere girip çıkıyor, vitrinlere bakıyor ya da sadece nehri seyrediyorlardı. Ne çok çift var diye düşündü. El ele vermişler. Ilık ılık kokan havayı içlerine çekiyorlar. Annesinin dediği doğruydu. Bu güzel bahar akşamında elini tutacağı birinin olması hoştu. Yani hoş olabilirdi. Kendi özel durumuna bakılırsa bu tür şeylere kafa yormamak en iyisiydi. Özellikle de çok hoş bir adamla içki içmek üzereyken. Aslında tutulacak o kadar çok el vardı ki, nehir kıyısında tek başına yürümek onun için bulunmaz bir nimetti. Bu anın tadını çıkar diye kendi kendine nasihatta bulundu ve vakti kısıtlı olduğundan adımlarını yavaşlattı. Nehre doğru döndü ve bu anın tadına varmaya çalıştı. Şuraya bak diye düşündü. Tek başına dolaşan sırf kendisi değildi. Az ileride, ağaçların gölgesinde, bacaklarını iki yana açmış, nehri seyreden, kendi gibi yalnız bir adam vardı. Spor şapkasının siperliği yüzüne eğilmiş, giydiği koyu renk rüzgarlıktan asker palaskası gibi iki tane fotoğraf makinesi sarkıyordu. Herkes çift olarak dolaşmıyordu. Cumartesi Curly ile buraya yürüyüşe gelebilirlerdi. Başını arkaya doğru eğdi ve saçlarını ılık rüzgara bıraktı. Çocukcağızın buralarda gezip, karşısına çıkan her şeyi, herkesi görmekten çok memnun kalacağına emindi. İlk önce kuralları belirlemeleri gerekiyordu. Öğle yemeğine, evet. Müthiş ödüllere, hayır. Hele tamircide rehin kalmış bir arabayla, asla olmaz. Şu yürüyüşü indirim mağazalarından uzak bir parkta yapmak muhtemelen daha akıllıca olacaktı. Bu plan başarıyla sonuçlanabilirdi. 5. Ayrımın sonu. Sayfa 49. Devamı 6. ayrımda.